Ayrım 7.
Settle. Güneş tutulacak diye tüm kent birbirine girmişti. Bazılarına göre Settle'da insan güneşi zaten pek seyrek gördüğünden bir ara görmemenin de hiçbir olağanüstü yanı yoktu. Pazartesi sabahı ortalık her zamankinden bir ton daha koyu olacaktı, o kadar. Bir yandan çoğunluğu oluşturan bir kısım insana göre de bu işin önemli yanı pazartesi günü için havanın açık olacağının bildirilmiş olmasıydı. Seattle göklerinin çimento kamyonu arkasında 9 mil sürüklenmiş süzme peynire benzeyen göklerindeki bulut tabakası kalkınca hatırlanabildiği kadarıyla ilk defa olarak kent doğanın en mistik görüntülerinden birine tanık olacaktı. Pazartesi öğlende Ricky, Priscilla'nın evine uğradığında ilk iş olarak tutulmayı seyretmeye Volunteer Park'ına gittin mi diye sordu. Hayır, kapıdan dışarı çıkmadım dedi Priscilla esneyerek. O zaman televizyonda seyrettin. Etmedim, yani hiç mi görmedin? Dinledim diye açıkladı Priscilla. Radyoda dinledim. Sesi pastırma kızartılıyormuş gibi cızır cızırdı. Hay Allah be kadın, bazen senin gerçek olduğuna inanamıyorum. Ricky odaya bakınıp oturacak bir yer aradı. En uygun sayılabilecek olan kanepe ve koltuk, tepeleme kirli çamaşır, temiz çamaşır ve ara dönemdeki çamaşır yığınlarıyla doluydu. Ayrıca araya kitaplar, henüz açılmamış posta ve ayrıca laboratuvar teçhizatı karışmıştı. Bir iki de pancar vardı. Ricky ayakta durmaya karar verdi. Hızlı saldırı vitesine geçsen fena olmaz dedi. Toplantı 30 dakikaya kadar başlıyor. Birinci atışta duş yapar, ikincisinde boyanır, üçüncüsünde giyinirim. Yetişememişsem de şans golü atarım. Tökezlemezsen. Priscilla banyonun kapısını çarparak kapattı. Ricky içi sıvı dolu bir şişeyi eliyle tutup dökülmesini önlemek zorunda kaldı. Ortalıkta dolaşan futbol deyimlerinin kaynağı Ricky'nin dün öğleden sonra Priscilla'yı kandırıp Kingdom'daki futbol maçına götürmüş olmasıydı. Priscilla bu arada Ricky'nin deniz şahinlerini neden bu kadar çok tuttuğunu da anlamış oldu. Sebep deniz kızları diye anılan amigolardı. Modalar gelir, modalar geçer diyordu Ricky. Ama kız amigoların etek boyu hep aynı kalır. İşte ben de eğlenceme o kısaltılmış standarda borçluyum. Bugün ikisinin de tatil günleri pazar ve pazartesiydi. Ricky, Priscilla'yı Günlük Meslektaş Kızlar Derneği'nin toplantısına götürüyordu. Üniversite mezunu garson kızların derneğiydi söz konusu kuruluş. Başlangıçta üyelerin hepsi üniversite mezunuydu. Sonradan dernek standartlarını biraz düşürmek zorunda kalmış, 2 yıllık yüksek okullara gitmiş olanları kabul etmeye başlamıştı. İşte Ricky o zaman katılmıştı üyeliğe. O zamanlar derneğin adında kızlar yerine kız kardeşler sözü kullanılıyordu. Ama o da çok politik bir kelimeydi. Kadınlar arası dayanışmayı getiriyordu akla. Garson kızlar ise bunun gerçeğe uymadığı gibi uygunsuz bir şey olduğu kanısındaydılar. Ricky bu tutumu şöyle ifade ediyordu. Bizim niyetimiz kendimize bir şeyler koparmak, yoksa kimsenin bir yerini kesmek değil. Seattle'da da birçok büyük kentte olduğu gibi sanat, edebiyat, felsefe, tarih ve benzeri gibi dallarda eğitim görmüş pek çok kadın vardı. Sonradan bu eğitimleriyle bir şişe gazoz alabilmek için yanına bir de dolar katmaları gerektiğini öğrendiler. Evet, gerçi hiçbiri bu dalları seçerken zengin olmayı beklemiyordu ama okulu takdirnameyle bitirmenin onları okul bahçesinden çıkardıktan sonra ancak en yakın kurumuş kuyu başına kadar götürüp orada bırakıvermesini de beklemiyorlardı. Seçtikleri branşla kendilerini geçindiremeyeceklerini görünce işi garsonluğa çevirmişlerdi. Çünkü bu sayede en az yatırımla en çok parayı kazanmak mümkündü. Madem ki anlamlı ve doyurucu bir şey yapamıyorlardı, bari en az ahlaki ödünle, hatta en az mesleki bağla çalışarak telafi edebiliyorlardı durumu. Dernek kızları sonunda aralarındaki farkların kendilerine kız kardeş diyemeyecek kadar fazla olduğunu anladılar. Kendi varlık nedenlerini en basit biçimde bir kere daha gözden geçirdiler. Sonunda birbirlerine sırayla özgürlük tanımaya karar verdiler. Haftalık aidat olarak ödenen para çok yüksekti. Ek fon oluşturmak için de bikiniyle araba yıkamak gibi başarısı deneyle sabit yöntemleri kullanıyorlardı. Yılda bir iki kere kasa durumuna göre para ödülü dağıtıyor, işlerinden değerli bir üyenin tepsisini elinden bırakıp gerçek uğraşına dönmesini sağlıyorlardı. Örneğin Trixie Melodia'nın Salmon Halls'dan çıkarmış dans stüdyosuna göndermişlerdi. Orada Trixie St. Helens Dağı'nın volkanik patlamalarından ilham alan bir balenin koreografisini yapmıştı. Sonra dernek, Ellen Cherry Charles'a da 6 ay boyunca resim sehpası başında çalışabilme olanağı sağlamıştı. Kız o arada bir takım peyzajları bitirmiş, o resimler sonradan bir restorana asılmıştı. Ressam kız, ben kurtuldum ama resimlerim kurtulamadı demişti. Sheila Gomez de la Buznik de bar masalarından hesap toplama işine ara vermiş, matematik dalında master'ını hazırlamıştı. Ricky'ye göre o master tezi bir tür Puerto Rico trigonometrisinden başka bir şey değildi. Ricky kurumun verdiği burslar için güçlü bir aday sayılmazdı. Mezun olduğu dal beden eğitimiydi. Bunu diğer kız öğrencilerle birlikte bol bol duş yapabilmek için seçmişti. Ama Priscilla'nın eninde sonunda bir burs kapacağından emindi. Priscilla'nın üyeliğini bu yüzden destekliyordu. Priscilla başlangıçta pek isteksizdi. Öyle derneklere, gruplara katılacak türden bir insan değildi. Ömrümde tek katıldığım örgüt Kolombiya Plak Kulübü'ydü diyordu. Ondan da fazla disiplin gerektiriyor diye çıkmak zorunda kaldım. Ama Ricky o koca koca ağız sulandıran burslardan söz ettikçe Priscilla'nın duyduğu heves de artıyordu. Yaptığı deneylerde sonuç alacak bir noktaya çok yaklaştığını hissetmekteydi. Ne var ki devam edemeyecek kadar da yorgun hissediyordu kendini. Eğer bu dernek ona laboratuvarında kesintisiz çalışabileceği birkaç aylık süreyi satın alabilirse, üye olmakla kalmaz, popolarını öpmeye razı olurdu. Benimkinden başlarsın diyordu Ricky. Priscilla banyodan çıktığında daptar bir blue jean giymiş, üzerine iguana yeşili el örgüsü bir kazak geçirmişti. Bu kazağın rengi kızıl kahve saçlarındaki kızıllığı daha bir vurguluyordu. Romalı aşk tanrısının yayına benzeyen dudaklarına değişiklik olsun diye pembeye boyamıştı. Ricky'nin dolgun Latin dudaklarına hiç benzemiyordu Priscilla'nın minik dudakları. Sonra göz kapaklarına Bela Lugosi'yi plaj can kurtarını gibi gösterecek kadar mor far sürmüştü. Vay canına diye iltifat etti Ricky. Bugün gördüğüm ikinci en etkili şey oldum. Birincisi güneşin tam tutulmasıydı. Priscilla insana güneş tutulmasından Mormon kilise korosu gibi sesler çıkmalıymış gibi geliyor dedi. Oysa sesi gerçekten kızaran pastırmaya benziyordu. Sen uykudaymışsın bu dala. Ricky'nin paslı kambur Volkswagen'ına binip kente doğru yola koyuldular. Ricky bu düldülün direksiyonunda görülmekten utanç duyuyorum dedi. Cilt hastalığı varmış gibi kerata. Daha da beteri tam senin kullanacağın türden bir araba. Formülü kusursuz bir hale getirdiğim zaman beni ya BMW'nin ya da Lincoln Continental'in direksiyonunda göreceksin diye övündü Priscilla. Hatta belki aynı anda ikisinde birden görürsün. İşte seni derneğe onun için yazdırıyoruz. O kokmuş stüdyodan kurtarıp lüks bir çatı katına taşınmanı sağlayacağız. Umarım şimdiki evinden daha değerli toplu tutarsın. Ha aklıma geldi. Pris, o kurumuş pancarların ne işi vardı senin koltukta? Birisi kapıma pancar bırakıp duruyor. Açık konuşmak gerekirse sen bırakıyorsun sanıyordum. Ben mi? Ben ne diye yapayım öyle budalaca bir şeyi? Nefret ederim pancardan. Aslına bakarsan çoğu sebzeden nefret ederim. Duraksadı. Ama itiraf etmem gerek. Vejeteryenlerin tadı habire et yiyenlerden çok daha iyi. En beteri sigara içenler. İnsanın bilmem neresinde o koku duyulmazmış gibi geliyor. Ama öyle bir duyuluyor ki yüzünü buruşturduğunda üst dudağındaki incecik bıyıklar deve kuşunun yanağındaki tüyler gibi dalgalandı. Priscilla, El Papa Muerta'da çalışmaya başladığımdan bu yana hiçbir şeyin tadı iyi gelmemeye başladı dedi. Sürekli başkalarına yiyecek servisi yapmanın insanın iştahı üzerindeki feci etkileri derneğin toplantılarından birinde de tartışma konusu olmuştu. Bir üye, kokteyl servisi yapmak bu yüzden daha iyidir demişti. Sheila Gomez buna, yo o daha kötüdür diye karşılık vermişti. Kokteyl servisi yapmak da insanın içiye karşı olan iştahını öldürür. Toplantı eski spagetti fabrikasının benekli kravat salonunda yapılmaktaydı. 40 kadar kadın gelmişti. Priscilla'nın tahmininin 2 katı kadardı bunlar. İştah kaybından yakınmayı bitirince geceleri çalışmanın sosyal hayatları üzerine attığı nötron bombasından yakındılar. Sonra iyice alevlendiler. Hoşlanmadıkları insanlara nazik davranma zorunluluğundan yakındılar. Erkekler değildi onları öfkelendiren, hatta insanın kalçasına çimdik atan erkekler bile değildi. Azınlığı oluşturan bazı garson kızlar kalçalarının çimdiklenmesinden hoşlanıyordu bile. Ama onları asıl sinirlendiren kadınlardı. Garson kızlardan biri, bu mesleğin en kötü yanı zengin, süslü, sarhoş kadınlara hizmet etmek dedi. Doğru diye onu onayladı bir başkası. 40 yılda bir rastladığım, fakirlikten ve garsonluktan gelme tiplerin dışında bunların hepsi de kocaları masaya arkasını döner dönmez bahşişi alır, kendi cebine atar. Ne kadar doğru. Erkeklerin eşleri garson kızların bir numaralı halk düşmanıdır. O mavi saçlara üzerinde dünyanın en iyi büyük annesi diye yazan tişörtlere hiç güvenmemeli. Adeta sizin kendilerine bahşiş vermenizi beklerler. Bundan sonra ayaklarının nasıl ağrıdığı konusuna, oradan da aşçıların psikopat ruh hallerine geçtiler. Görünüşe göre bazı aşçılar şiddete diğerleri kadar eğilimli olmuyordu. Çok tatsız konulardı bunların hepsi. Ama daha sonra herkes geçen hafta aldığı en şişkin bahşişin hikayesini anlatmaya koyuldu. Ya da bir içki ısmarlama, kokain çekme, Fransa'nın güneyinde koca bir ev gibi acayip teklifleri, arada rastlanan ilginç müşterileri, bu arada mahalli şöhretleri, yemeğe kiminle geldiklerini, ne yediklerini falan anlatmaya koyuldular. Çok geçmeden şanti içmeye hiç ara vermeksizin konu garsonluktan tümüyle uzaklaştı. Güneş tutulmasının yorumları ve eleştirilerine kaydı. Priscilla'nın üyelik başvurusuna sıra geldiğinde toplantının sonuna yaklaşılmıştı. Ricky'nin önceden tahmin ettiği gibi öneri biraz muhalefetle karşılandı. Ricky oradakilere, üniversiteye yalnızca bir tek yıl gitmiş olmasının hiç önemi yok dedi. O bir dahidir. Kim diyor? Ben diyorum. Ha ha. İnsanın bir dahiyi fark etmesi için kendisinin de dahi olması gerekmez. Eğer öyle olsa Einstein hiçbir zaman Beyaz Saray'a davet edilemezdi. Peki kanıt göstersene. Kendiniz karar verin dedi Ricky. Sınavdan geçirin onu, sorular sorun. Trixie Melodian, San Salvador'un başkenti neresidir diye sordu. Doris Newton, sen buna deha sorusu mu diyorsun diye atıldı. Televizyon yarışmalarında emekçi hava çavuşları bile bundan zor sorulara cevap veriyor. Elon Cherry Charles, hem zaten San Salvador'un kendisi başkent dedi, ülkenin adı El Salvador. Trixie, emin misin bundan diye sordu. Neden kentin adı ülkeninkinden uzun olsun? Eğer sahiden dahiyse neden El Papa Muerta'da çalışıyor? Meksika restoranlarının bahşişten yana kısır olduğunu herkes bilir. El Papa Muerta'da Meksika lokantasıysa, UNL'da Meksika lokantası o zaman. El Papa Muerta acaba ölü patates mi demek yoksa ölü papa mı demek? Bu sözden hoşlanmadım. Sheila Gomez bunu söylerken gözü gerdanında sallanan minik istavrozdaydı. Priscilla boğazını temizledi. Toplantı başından bu yana ilk defa konuşuyordu. Sesi biraz tiz ve gıcırtılı çıktı. 3 yılda 5 Meksika lokantasında çalıştım. En kusursuz takoyu arıyorum. Bu söz karşısında hepsi kala kaldı. Vay canına, belki de sahiden dahiydi kız. Ricky tekrar ayağa kalktı. Bizim küçük Priscilla bilim kadınıdır. Kendi laboratuvarı var. Büyük bir keşfinde eşiğinde. Şu sıra henüz o buluşun ne olduğunu açıklamaya hakkım yok. Anlarsınız. Boş boğazlık bazen bir gemiyi batırır. Ama zamanı geldiğinde hepiniz onu kabul etmeyi geciktirdiğiniz için kendinizi Çin yolculuğuna çıkmış ağır giden gemiler gibi hissedeceksiniz. Size bir şey hatırlatayım. Derneğin bugüne kadar verdiği bursların hiçbirinden programa bir kuruşluk bir katkı gelmiş değil. Kişisel bir saldırı değil bu. Sheila, 3. Dünya Cebiri konusunda önemli olduğunu biliyorum ama bize parasal yararı hiç olmadı. Yuan, senin yayınladığın o küçük şiir kitabında suyla sürüklenen o tahta parçalarını, annenin melanom hastalığını anlatan şiirlerinde çok şekerdi. Gözlerimi yaşlarla doldurdu ama doğrusu gayri safi milli hastaya etkisi olmadı. Aynı şey Trixie'nin armonik titreşimleri içinde geçerli. Kabalaşmak istemiyorum ama Priscilla ticari bir konuyla uğraşıyor. $1 milyon yeşil kuyruğundan yakalamış durumda. Eğer onu çekmesine yardım edersek her birimiz yorgun ayaklarımızı Dom Perignon'a batırıp dinlendirebiliriz. Henüz onun bilimsel çalışmasını destekleme konusunu konuşmanın zamanı değil. O karşımıza biraz daha sonra çıkacak. Ama bu akıllı yavru belki de ilk altın yumurtamızı yumurtlamaya hazırlanıyor. Onu derneğimize kabul etmekten yana olanlar evet desin. Evetler birbirini izledi. Dışarıda park alanında Ricky Priscilla'ya bakıp göz kırptı. El Papa Muerta'nın başkenti neresi diye sordu. Sen Papa Muerta mı? Priscilla Ricky'ye sarıldı. Paslı kambur Volkswagen'larını otoparktan çıkarmakta olan bir yön garson kızın gözü önünde onu şap diye öptü. Paslı kambur Volkswagen'lar garson kızlar dünyasının amblevi gibiydi. İşte Priscilla da Ricky ile yatmaya o anda karar verdi. Ama zihni ikna olduğu halde vücudunun hala cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı. Bu nedenle Virginia Aynı'na girip bol bol ucuz şampanya içtiler. Priscilla'nın salgı sistemi hala kararının birkaç adım gerisinde kalmıştı. Pilot ışığım söndü, tekrar yakılmayı bekliyor dedi. Ricky ona bir porno film seyretmeyi önerdi. Termostatın o zaman tekrar yanacağını umuyordu. Priscilla da umuyordu aynı şeyi. Ama sinemaya girdiklerinde şantilerle şampanyalar Ricky'yi etkilemeye başladı. Yerleri de çok öndeydi. Üçüncü sıradaydılar. Ekrandaki bütün o inip kalkmalar, girip çıkmalar Ricky'nin başını döndürdü. Resmen deniz tutuyordu kızı. Eli göbeğinde inledi. Priscilla arkalarında oturan kel erkekler grubuna döndü. ''Lütfen sigaralarınızı söndürür müsünüz?'' dedi. ''Bu hanım ağır bir deneyim geçiriyor.'' ''Ricky bir daha yaparlarsa kusacağım.'' dedi. Priscilla onun ayağa kalkmasına yardım etti. Kapıya doğru yürüttü. Kel adamlardan birkaçı onları izledi. Priscilla onlara ''Arkadaşımın heteroseksüelliğe karşı kronik alerjisi var.'' dedi. ''Onu buraya vücudunun doğal bağışıklık sistemini hareketlendirir diye getirdik ama etkisi olmadı.'' Adamlar sinirli sinirli güldüler. Priscilla onlara hastalarla alay etmeyin diye haykırdı. Don Juanlar yerlerine döndüler. Priscilla araba kullanmayalı epey zaman geçmişti. Vitesleri sarsak hareketlerle biraz ani sarsıntılarla değiştiriyordu. Ricky inledi. Kent merkeziyle Ballard sokağı arasında 3 kere durmak zorunda kaldılar. Oysa yol o kadar kısaydı ki yürüyerek gidebilirlerdi aslında. Ricky'nin dubleks dairesinde Priscilla hastanın yüzünü yıkayıp onu yatağına yatırdı. Üstünü örttü. Ricky kendisinde değil gibiydi. Ama Priscilla ayaklarının ucuna basa basa kapıya doğru giderken o zayıf bir sesle ''Harikaydı Pris'' diye seslendi. ''Harika olan ne hayatım, toplantı mı yoksa şampanya mı?'' ''Güneş tutulması'' dedi Ricky. ''Herhalde ömrümde gördüğüm en gerçek şeydi. Ama aynı zamanda rüya gibiydi. Anlıyorsun değil mi? Hem gerçek hem gerçek dışı. Hem güzel hem garip. Rüya gibi. Kendimi uçurtma gibi havalarda hissettim. Ama uzun sürmedi. Çok çabuk bitti. Geriye de hiçbir şey kalmadı.'' ''Rüyalar öyle olur.'' diye karşılık verdi Priscilla. ''Kusursuz suç gibidirler. O anda kendi aramakta olduğu şey aklına geldi.'' Koku belleğinin ormanlarında aradığı o canlı zümrüt, burnunda yaşattığı rüya, laboratuvarının kendisini dayanılmaz bir kuvvetle girdap gibi, akıntı gibi çektiğini hissediyordu. Karşı koymak için büyük güç harcamak gerekliydi. Ricky'nin arabasını rıhtıma sürdü. Ayvar'ın istiridye barında bir fincan deniz kabuklusu nektarı yudumladı. Burası herkesin kendi servisini kendi yaptığı bir yerdi. O günkü toplantıya gelmiş kızlardan birine rastlama korkusu yoktu. Geçen doğum gününde başladığı işlerin hepsini bitirmeye karar verdiğini hatırladı birden. Önce sinemaya döndü, filmin sonunu seyretti. Aslında o hafta sonu yıl boyu en keyifli geçirdiği 2 boş gün olmuştu. Eve dönerken kendi kendine hep çalışıp hiç eğlenmemek Priscilla'yı sıkıcı bir dahi yapar diye öğüt verdi. Evine vardığında vakit gece yarısını geçmişti. Koridorda haşlanmış lahanadan beter bir koku vardı. Kapısının eşiğinde ise tutulan güneşten düşmüş bir dışkı gibi yeni bir pancar yatmış onu bekliyordu. New Orleans. Eylül ayında Louisiana eyaleti doğadan gelen sapık bir telefona benziyordu. Hava nemli, boğucu ve ketumdu. Temiz olmaktan da pek uzaktı. Sanki insanın yüzüne soluyor gibiydi. Bazen sesi bile derin soluma sesine benziyordu. Kır çiçekleri, bataklık çiçekleri, manolyalar, bir de nehrin o esrarengiz kokusu havayı esir almış, organik gevşeme oranı çok fazla yükselmişti. Hem afrodizyak hem iticiydi, hem yumuşak hem de şiddet doluydu. New Orleans'ta Fransız mahallesinde timsahların böğürdüğü yerin kilometrelerce uzağında havada hala aynı soluk etkisi vardı. Buralarda içine biraz da metalik nitelik karışıyordu. Onun da kaynağı turist otobüslerinin ve Dixie birası taşıyan kamyonların çıkardığı egzoz dumanlarıyla Decatur sokağındaki Arzu adlı tramvayında işe katkıda bulunmasıydı. Sapık telefonu engellemenin tek yolu klima taktırmaktı. Parfümeri Devalier'in hiçbir zaman kliması olmamıştı. Şu andaki ekonomik krizden kurtulmazsa pek olacağı da yoktu. Madame Lili Devalier'in de hizmetkarı ve yardımcısı Bulu Jackson'ın da ellerinde üzeri verniklenmiş eski kağıt yelpazelerden vardı. Bunlarla Louisiana'nın dükkanın içine doğru üflediği nemli soluğu kıpırdatıp duruyorlardı. Koyu yeşil kadife bir kanepede oturmaktaydılar. Kanepe perakende satış bölümünün arka ucundaydı. Bir yandan televizyon seyrediyor, bir yandan yelpazeleniyorlardı. Saat 6 haberlerinde güneşin tam tutulmasının iki çekimi gösterildi. Biri Seattle'daki uzay iğnesinin tepesinden, öteki de Paris'teki Eyfel Kulesi'nin tepesinden çekilmişti. Güneş tutulması 167 mil eninde bir alandan görülebildiği için Seattle bu tutulmanın güney ucunu, Paris ise kuzey ucunu yakalayabiliyordu. New Orleans'ta güneş yine her zamanki gibi kasıp kavurmuştu ortalığı. Yalnız kısa bir süre sağanak yağmur yağınca ortalık biraz kararmıştı. Vuluyor önce Seattle, sonra Paris'in birkaç saniye içinde pırıl pırıl bir gündüzden doğa dışı bir karanlığa geçişini görünce vay vay diye bağırdı. Vay vay, kasırga damlasını da yendi bu. Madame Duvalier, ben bunu bir işaret olarak yorumluyorum dedi. Neymiş? Bir işaret, bir belirti, uğur. Paris kararıyor, New Orleans ışıl ışıl kalıyor. Duvalier parfümleri hiçbir zaman Fransa'nın en iyi parfümlerinden geri kalmamıştır. Şimdi artık daha iyi olacak. Parfümlerle Duvalier zenginleşecek, Paris ise o kibirli, küstah, şımarık Paris ikinci keman durumuna düşecek. Madame göğsünün heyelanına yelpazesiyle dokundu. Başını üç kere salladı, gülümsedi. Hulu kıkır kıkır güldü. Seattle'da mı madame? Ne olur Seattle'a? Orada da güneş tutuldu. Demek artık Seattle konusunda da kaygılanmamıza gerek kalmadı. Ben Seattle için zerre kadar kaygılanmıyorum ki. Dünyada başka yer kalmamış gibi ne diye Seattle'ı merak edeyim. Bulu cevap vermeden önce bir kararsızlık geçirdi. Genç kadınla yaşlı kadın birbirlerine bakarak yelpazelerini hiç durmaksızın sallamayı sürdürdüler. O Seattle'da mı adam? Son duyduğumuzda oradaydı. Onun nerede olduğu ne fark eder? Yo, ona karşı duygusuz olduğumu sanma ama nerede bulunduğu işimiz açısından zerre kadar fark etmez. Bulu yine duraksadı. Kahverengi gözleri yavru kuşların ağızları gibi iri iri açılmıştı. Şişe onda dedi Bulu. Şişe mi? Hah, püf şişe ne de sana da. Unut o şişeyi. Hiçbir anlamı yok onun. Ryan, bir değeri olsa bile o ne yapabilir o şişeyle? Madam'ın yelpazesi dikiş makinesi gibi çalışıyordu. Sanki durgun elektrik üretiyordu yelpaze. Çevresinde hale gibi bir yıldırım oluştu. O şişe sahiden senin dediğin gibi olsa bile bizim ona ihtiyacımız yok. Burada kendi dükkanımızda insan burnunun kokladığı gelmiş geçmiş en efsanevi Yasemin esansı varken. Bingo pijama. Özür dilerim ama senin kuşağının pespaye argolarından biri mi o da? Bingo pijama madam. Adı öyle. Haftaya adadan tekrar dönecek. Yeni çiçekler getirecek. Biz daha geçen sefer getirdiklerini bile işleyemedik. Mandalina sanıyorum. Üst nota olarak iyi gibi. Çabuk uçuyor. Havaya çabuk karışıyor. Ama Yasemin'in üzerinde kalıyor. İçine pek gömülmüyor. Ara nota olarak bingo pijamanın Yasemin'inkinin kuvvetiyle. Hay ya Rabbim. Kızım, adamın adı öyle mi sahiden? Her neyse, bize şimdi artık bir temel nota gerek. Demir taban gibi bir şey. Ama oraya çöküp kalamaz.